Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından muhabbetlerimle, saygılarımla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi, selam ve selameti sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak hepimizin ferdi, ailevi, içtimai müşkillerimizi, sıkıntılarımızı refu defeylesin ve bizi huzura, barışa eriştirsin inşallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını ele aldığımız bu programda bugün bendeniz Ömer Çelik sizlerle Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkürünü paylaşmaya devam edeceğim. Resul Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte ifade olunduğu üzere Cenab-ı Hak bana diyor susma halimin tefekkür olmasını emretti. Peygamberlerde görmüş olduğumuz husus şudur ki onlar hayatlarını Yüce Allah'ın muradı, iradesi doğrultusunda geçiren, yaşayan ve her hallerinin Allah'ın muradına uygun olmasına gayret gösteren müstesna, seçilmiş, seçkin kullar. Madem ki Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a susma halinin tefekkür olmasını emretmişse, Efendimiz Aleyhisselam da zaten çok konuşan bir insan değil. Peygamberler çok konuşan insanlar değillerdir. Hak dostları, Allah dostları olur olmaz her şeyi konuşan insanlar değillerdir. Ancak gerektiği zaman konuşan ve gerekli olan şeyi konuşan ve konuşmalarını da Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı çerçevede yapan güzel insanlar. Biz de onlar gibi olmalıyız. Cenab-ı Hak dili, bu dili bize, bu ağzı bize olup olan her şeyi konuşmak için vermedi. Rastgele şeyi konuşalım diye vermedi. Zikretmek için verdi. Güzel sözler söylemek için verdi. Dini tebliğ etmek için verdi. Gönül yapmak için verdi. Kavlen kerima, kerim, güzel, hoş sözler söylemek verdi. Islah için verdi, ifsad için vermedi. Dolayısıyla madem ki Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a susma halinin tefekkür olmasını emretti, o da o şekilde uzun uzun susma vakitlerini tefekküre tahsis etti. Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın fiillerini, Cenab-ı Hakk'ın sanatını, ilahi azamet tecellilerini, mahlukat üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın bin bir türlü ilahi nakışlarını, kudret akışlarını o derin tefekkürlerinde Efendimiz Aleyhisselam düşündü, tefekkür etti. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü hep hatırında tuttu. Biz de Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, onun tabileri olarak, onun yolunun yolcuları olarak biz de konuşmalarımızı sınırlandırmalıyız. Efendimizin yine beyan buyurduğu şekilde وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veyahut da sussun. Beyanı prensibi çerçevesinde konuşmamızı böyle yapmalıyız. Hayır konuşmalıyız, değilse susmalıyız. Sustuğumuz zaman da böyle kalbimizde, kafamızda neydi belirsiz düşüncelere yer vermeyip tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi tefekküre ağırlık vermeliyiz ve orada tefekkür melekemizi kullanmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın sanatını, kudretini, yaratmasını ve bizi Allah'a yaklaştıracak bütün hususları derin derin tefekkür etmeliyiz. Bu nimeti bu şekilde değerlendirmeli ve Cenab-ı Hakk'ın şükrüne vesile kılmalıyız. İşte Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerine bütün varlığıyla itaat eden bir insandı. Susma halinin tefekkür olmasına da çok dikkat gösterdi. Hatta Hind bin Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz'i anlatırken şöyle söylüyor. Geçen dersimizde buna yer verdik ama önemine binaen tekrar ediyorum. Çünkü Efendimiz'in hali bizim için örnek olan odur. Onu iyi anlamamız lazım, iyi tefekkür etmemiz lazım ve Efendimiz gibi yapmaya çalışmamız lazım. Bu bizim dinimizdir, bu bizim imanımızdır. Hani şair diyor ya, seni sevmek benim dinim, imanım diye. Efendimiz'i sevmek, ona bağlanmak, onu takip etmek bizim hem dinimiz hem de imanımız. Hind bin Hale şöyle diyor, Hind bin Ebi Hale, Nebi-i Zişan Efendimiz sürekli hüzünlü ve daima düşünceliydi. Sürekli hüzünlü ve daima düşünceliydi. Yani bu hüzün yani büyük bir emanetin sırtında büyük bir emanet vardı. Hep o emanetin farkındaydı. Bütün insanlığı kurtarmak üzere gelmişti. Büyük bir kurtarıcıydı. Ve Cenab-ı Hak ona dinini tebliğ etme vazifesi vermişti. Ve ulaşamayıp da cehenneme giden her insanın ızdırabını içinde duyardı. Yani müminlerin hallerinin ayrı acısını içine duyar. İman hidayetten mahrum olan insanların acısını ayrıca içinde duyardı. Dolayısıyla bu kadar büyük bir sorumluluk altına girmiş olan, böyle bir emanet taşıyan Efendimiz Aleyhisselam'ın halini düşünmek lazım. Hatta kitaplarımızda Hüznün Nebi, Peygamber Efendimiz'in hüznü diye bölümler vardır. Onlar makale olarak da yazılmıştır. Ve o hüzün çok anlamlı bir hüzündür. Ama içerisinde hakikaten yani bu kelimeler Efendimiz için kullanılmaz. Böyle hafifliğin, şımarıklığın kesinlikle yani en küçük izinin bile olmadığı bir büyük bir vakar, büyük bir tevazu, büyük bir böyle derinlik, kalbi hassasiyet ve onunla beraber de hem Allah'a kul olmanın neşesi, sururu ama bir taraftan da ahiret yolcusu olmanın, cehennem gibi bir tehlikeye karşı insanlığı kurtarma, uyarmanın kurtarmanın hüznü, derin bir hüzün tabi Efendimiz'deki bu hüzün ve daima düşünceliydi. Onun için rahatlık söz konusu değildi Efendimiz için. Yani bizim anladığımız manada böyle uzanıp yatma, yan gelip yatma, biraz dünyanın tadını çıkarma, yemenin, içmenin, uyumanın, yatmanın, gezmenin, tozmanın bir tadını, keyfini çıkarma tarzında yani bir durum Efendimiz Aleyhisselam'da söz konusu değil. Onu hiçbir zaman o taşıdığı emanetten kopmuş halde veyahut da kullukla vazifeli olduğu Allah'tan böyle sen gafil bir halde, boş bir halde yakalamak, görmek mümkün değil Efendimiz Aleyhisselam'ı. Hep Allah'ın murakabesi altında, hep zikir halinde, yani tabii beşer olarak tabii işlerin yaptığı zamanlarda da Efendimiz Aleyhisselam da taharet alıyordu. Efendimiz de abdest alıyordu. Efendimizin de aile hayatı vardı. Fakat ne olursa olsun bütün ilişkilerinde ve bütün her şeyinde hep Allah'ın murakabesi altında bir kul olarak Efendimiz'i görüyoruz. Ve burada da çok dikkatli yani bir nefsani rahatlık, nefsani bir keyif kesinlikle Efendimiz'de bunu ifade etmek doğru değildir, sıhhati değildir. Yani en tabii işlerinde bile hep o kulluğunun bilincinde, farkında, hep Allah'ın huzurunda, hep ihsan seviyesinde. Dolayısıyla bizim için geçerli olan bu rahatlık, keyif şeyi Efendimiz için söz konusu değildi. Yani bu tabii bize bir ufuk gösteriyor. Yani bize bir ahiret yolcusuyuz, cennet yolcusuyuz ve cehennemden kurtulmanın çarelerini arayan zavallı mahluklarız. Dolayısıyla bizim de böyle ferahlanarak böyle yatmalar, gülmeler, eğlenmeler bir mümin için de söz konusu değil. Hatta Allah dostları öyle der. Böyle şımarık şımarık ölenleri gördüğü zaman der ki ya hayırdır sen öldün de son nefesini imanla verdin mi ki bu şekilde gülebiliyorsun? Hesabını efendim münker nekir meleklerine hesabını tam verdin mi ki böyle rahat rahat gülüyorsun? veya yeniden mahşerde dirildin, hesabın görüldü de terazinin sevap kefesi ağır geldi de cennetlik olduğunu sana müjdeninde mi görüyorsun? İşte cehennemden kurtuldun, sıratı geçtin, cehennemden kurtulduğunda cennete vasıl oldun mu ki gülüyorsun diye böyle ikazda bulunurlar. Tabi bu ikazlar çok haklı ikazlardır. İşte Efendimiz'e baktığımız zaman bütün bunların derdi onda olduğundan dolayı böyle bir rahatlık, bir keyif çatayım, rahat edeyim tarzında bir durumun Efendimiz'de olmadığını görüyoruz. Bunun şahitleri vardır. Bununla ilgili belgeler, bilgiler kaynaklarımızda sayısızdır. Lüzumsuz yere hiç konuşmazdı Efendimiz Aleyhisselam. Kendisinin sükutu konuşmasından daha uzun sürerdi. Söze başlarken de, sözü bitirirken de hep Allah'ın ismini anardı. Bismillah derdi, elhamdülillah derdi. Bunlar Efendimizin güzel ahlakı, örnek ahlakı. Allah dostlarına baktığınız zaman da onlar da böyle. Efendimiz'i yakından takip eden, Efendimiz'in izini süren, yani her hallerinde Resulullah Efendimiz'in bir aksinin, yansımasının olduğunu gördüğümüz, Efendimiz'e adeta bir ayna haline gelmiş Allah dostuna baktığımız zaman da bu halleri kısmen orada görmek mümkündür. Ama böyle uzaklaştığımız zaman, yani Allah'tan, peygamberden uzak ortamlara, insanların yanına gittiğimiz zaman onlar da bu anlatılanlarının efendim zerresini görmek mümkün değil. Şımarıklıklar, laubalilikler, kahkahalar, gülmeler, fıkralar, şunlar bunlar, onları böyle bir peygamber ahlakıyla telif etmek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerimiz, insan olmak, mümin olmak, ahlak hamide sahibi olmak, güzel insan olmak, dinimizin her emrini dikkat alıp yaşamaya çalışmak, Efendimizin her sünnetini, her halini kendimize mizan almak, ölçü alıp ona göre davranmak, bunlar büyük sabrı, sebatı, kararlılığı, iradeyi gerektiren, dikkati gerektiren hususlar olduğunu buralardan anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah dostlarından Yusuf Hemedani Hazretleri çok değerli bir insan, bir mürşid-i kamil. Eserleri bize kadar ulaşmış ve çok güzel canlı ifadeleri olan bir Allah dostu Yusuf Hemedani Hazretleri şöyle diyor: bir müminin her hareketini tefekkürle yapması gerekir. Yani düşünmesi lazım bir insan. Böyle düşüncesiz, tefekkürsüz bir efendim amel, hareket çok fazla fayda getirmez. Yani işin içerisinde kalbi olmalı müminin. Tefekkürün mekanı kalptir. Kalptir. Dolayısıyla her işte mümin kalbini o işin içine koymalı. Kalbiyle yaptığı işi yapmalı. Yani duygularını da o işi en güzel yapmak noktasında kullanmalı. Böyle burnun ucuyla, elinin ucuyla bir iş yapmamalı mümin. Hepsini tefekkürle yapmalı. Bir bütünlük arz etmeli. Yani namazını kılıyorsa işte kalbiyle kafası beraber kılmalı. Ağzıyla beraber kılmalı. Ve şu ifadeyi kullanıyor: İnsanda imani bir tefekkür doğunca, insanda imana dayalı, Allah'a ve ahirete imana dayalı bir tefekkür teşekkür edince, doğunca, ortaya çıkınca İslami davranışlar da onun ardından gelir. Bu ikisini, yani amel ve tefekkürü bir araya getirmek ne şekilde mümkün ise bunları öylece birleştirmek gerekir. Yani amellerimiz tefekkürlü olmalı, amellerimiz zikirli olmalı. Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın eserlerini tefekkür ederek, Allah'ın kudretini tefekkür ederek onları yapmalıyız. Namaz kılarken de böyle. İnsan namazını tefekkürle kılmalı. Kur'an-ı Kerim'i insan tefekkürle okumalı. Çünkü bütün ayetler bizi tefekküre davet ediyor. Her bir ayet bizi tefekküre davet ediyor. Kendi üzerimizde, kendi varlığımız üzerinde, yediklerimiz, içtiklerimiz üzerinde, yürüdüğümüz arz hakkında, gördüğümüz dağlar, taşlar, bulutlar, yağmurlar hakkında, işte güneş, ay, yıldızlar hakkında, ağaçlar, kuşlar hakkında ne görürsek, yani hangi şey bizim duyularımıza hitap ediyorsa veya duyularımız hangi şeye yöneliyorsa, okuduğumuz ayet-i kerimelerde hepsiyle alakalı tefekkür emrediliyor bizden. Tefekkür isteniyor. Bakınız muhterem dinleyenlerimiz, Fatiha suresini okuyoruz. Her rekatta Fatiha suresini okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin diye hemen Fatiha'yı okumaya başlıyoruz. Biraz dikkat edecek olursak, yani tefekkür penceremizi açacak olursak ve o pencereden ayete bakacak olursak, bir ayetin, Fatiha'nın birinci ayetinin bizi nasıl bir tefekkür dünyasına davet ettiğini rahatlıkla görebiliriz. Ama sonsuz bir tefekkür dünyası var orada. Yani bir kul elhamdülillahi rabbil alemin deyip şöyle senelerce tefekkür edecek olsa gerçekten bitiremeyeceği derecede bir tefekküre kapı açılmaktadır ve davet edilmektedir. E nasıl mı diye kısaca arz etmek gerekirse, elhamdu övmek demek, sena etmek demek, hamd etmek demek, yüceltmek demek, bir nimeti, güzelliği sebebiyle bir varlığı övmek. Lillahi Allah Celle Celaluhu. Kimdir Allah Celle Celaluhu? Zatını bilemiyoruz ama bir Rab sıfatını bahsediyor ve onu alemine izafe ediyor. Rabbil Alemin, bütün alemlerin Rabbi. Bütün alemler. Kaç bin tane alem var? Sayısız alemler var. Yani binlerce, yüz binlerce alem var. Her insan bir alem. İnsanın her bir organı bir alem. Her bir varlık bir alem. Karıncasından, sineğinden, bütün varlıklara varıncaya kadar bitkiler alemi, hayvanlar alemi, cansızlar alemi, gördüğümüz, görmediğimiz bütün varlıklar, gökyüzü, yer, yeraltı ilahiri, deniz, denizin dibine varıncaya kadar. Şimdi bunların hepsi alem. Hepsi alem ve sayısız. Ve Allah bunların Rabbi. Ne demek? Bunları planlayan, bunları yaratan, var eden, varlıktan devam ettiren, ölecekleri öldüren, yaşayacakları yaşatan, bütün bunları yapan Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde teker teker tefekkür gerekiyor. Buna girdiğimiz zaman, buna efendim zaman mı yeter? Yetmez ama biz ne yapıyoruz? Biz hemen bir çırpıda elhamdülillah bil alemin deyip geçiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in buradaki Yusuf ve Medine Hazretleri'nin gerçekten sözü çok anlamlı bir söz. Amellerimiz tefekkürlü olmalı. Hatta her türlü davranışımız tefekkürlü olmalı. Bunun için de diyor, amel ve tefekkürü bir araya getirmemiz lazım. Hangi yolla olursa getirmemiz lazım. Bir iki misal vermek istedim. İşte Kur'an-ı Kerim dedim. Kur'an-ı Kerim'in kıraatı tefekkürlü olmalı. Fatiha'dan birinci ayeti örnek verdim. Bütün ayet-i kerimeler böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim'de üzerinde tefekkür edilmeyecek hiçbir ayet yoktur. Tefekkür edildiği zaman daha derin manalara ulaşılmayacak hiçbir ayet yoktur. Ki Cenab-ı Hak zaten ayet-i kerimede hep Kur'an üzerinde tedebbürü, tefekkürü emrediyor ve buyuruyor ki Sa'd suresinin 29. ayet-i kerimesinde Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkara ulul elbab. Bu kitap, Kur'an-ı Kerim. Ey Resulüm, biz bu kitabı sana indiriyoruz. Bu sana indirdiğimiz bu kitap mübarekün, gerçekten çok mübarek bir kitaptır. Yücedir. Manaları çok bereketlidir, çok feyizlidir, bereketlidir. Çok şumullü manaları ifade etmektedir. Ama bu manalar bu efendim tefekkür etmeden anlaşılmaz. Liyeddebberu ayatihi. İnsanlar onun ayetleri üzerinde derinden derine tedebbür etsinler, düşünsünler, tefekkür etsinler. وَلِيْتَزَكَّرَ اُلْ الْاَلْبَابِ Ve akıl sahipleri onun ayetlerin muhtevasından, mesajlarından, manalarından sonuçlar çıkarsınlar ve gereğini yerine getirsinler diye indirdim buyuruyor. Yine ayet-i kerimede Nisa suresinin 82. ayet-i kerimesinde اَفَلَا اِتِدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ O insanlar hiç Kur'an-ı Kerim üzerinde derinden derin tefekkür etmezler mi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Eğer onlar Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tefekkür ederlerse, etseler, efendim Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu bilirler. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten çok yüce bir ilahi kelam olduğunu anlarlar, bilirler. Ve onda zerre kadar bir çelişkinin, bir tezadın olmadığını görürler. Ve bu kadar büyük hacimli kitabın ancak Allah kelamı olmasından dolayı böyle bir bütünlük arz ettiğinin farkında olurlar. Ve eğer böyle bir kitabı Allah indirmeseydi onda pek çok tezat, çelişki bulabilirlerdi ama yok. Bütün bunların bilinmesi öğrenilmesi, idrak edilmesi için tedebbür, tefekkür şartı getiriliyor. Yine Cenab-ı Hak Muhammed suresinde "Efele itedebberunel Kur'an em ala kulubin akfaluha?" Onlar Kur'an üzerinde derinden derine, ayetler üzerinde tefekkür etmezler mi hiç? Yoksa kalpler kilitli mi? Yani onların kalpleri üzerinde kilitler mi var? Yani kalpler kapanmış, kapılar kapanmış, kilitler vurulmuş, kapalı. Yani tefekküre, düşünmeye, idrake, anlamaya kapalı kalpler. Şimdi dönüp bakalım. Acaba bizim kalplerimiz Kur'an-ı Kerim karşısında böyle her ayet üzerinde tefekküre, tedebbüre açık kalplere mi sahibiz? Yoksa hakikaten o ayetin bahsettiği kilitli kalpler midir kalplerimiz? Cenab-ı Hak tabii o kilitleri kendi kudret eliyle açsın, kapıları açsın. İnşallah bizim kalplerimize de o ayetler üzerinde derin derin tefekkür imkanları Cenab-ı Hak lütfeylesin, ihsan eylesin. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir tefekkürle beraber, Kur'an tilavetinin bir anlamı vardır. Namaz baştan sona kadar bir tefekkür ibadettir aslında. Yani tefekkür namazın her amelinde, her rükününde mutlaka olması gereken bir kalbi ameldir tefekkür. Yani hareketlerimizde abdest almadan başlayarak niye ellerimizi yıkıyoruz, niye temizleniyoruz, kimin huzuruna duracağız? Kıyamımızdan sonra okuduklarımızın üzerinde Sübhaneke'den, Fatiha'dan, Zamm-ı Sürelerden, yaptığımız rükû secdeden, orada okumuş olduğumuz tesbihattan, kalbi okuduğumuz tahiyyattan ile ahirihi, bütün o dualar ne anlama geliyor? Yaptığımız hareketler ne anlama geliyor? Bunlar ancak tefekkürle anlaşılacak ve tefekkürle insana bir fayda sağlayacak hal ve hareketlerdir. Dolayısıyla bu da tefekkürü bir ibadet. Oruç da böyledir. Hele hacca geldiğimiz zaman, ki hac günlerindeyiz, Cenab-ı Hak gitmeyenlere nasip eylesin, gidenlerin kabul eylesin, gidenlere sağ selim dönmeyi, mebrur ve makbul hacı dönmeyi nasip eylesin ve ondan hürmetini Cenab-ı Hak bizlerin de günahlarını affeylesin. O kardeşlerimize dua ediyoruz ve dua bekliyoruz kendilerinden. Tefekkür, yani hac ibadeti baştan sona kadar bir tefekkürle yapılması gereken ibadettir. Tefekkürü ibadettir. Yani oradaki bütün ameller, ümmeti Muhammed'in bir araya gelmesi, Beytullah etrafındaki mübarek, mukaddes varlıklar, diğer lebbeykler, tekbirler, namazlar, kurbanlar, Arafat'ta vakfeler, yani ilahiri oradaki bütün Mina daki efendim yapılacak işler, hepsinde çok derin bir tefekkür gerektiğini anlamış oluyoruz. Dolayısıyla ancak böyle bir tefekkürle bu ibadetlerimiz bir anlam ifade eder ve daha keyfiyetli, kaliteli ibadet haline gelmiş olur. Muhterem dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de misaller verdi ama bir iki misal de vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın geçmişte bazı kavimleri nasıl yüceltip diğer bazılarını da nasıl alçalttığını tefekkür etmemiz emrediliyor. Mesela İbrahim Suresi 5. ayet-i kerimede bunun misalleri veriyor. Ve zekkirhum bi eyyamillah buyuruyor ayet-i kerimede. Onlara diyor Allah'ın eyyamını, eyyamullah'ı hatırlat. Mesela eyyamın Arap vardı. Eyyamul Arap demek Araplar için çok önemli tarihi zamanlar demektir. Yani o Ficar savaşları, diğer böyle fil hadisesi, başka efendim olaylar, yani toplum üzerinde derin izler bırakmış ve unutulması mümkün olmayan zamanlar demek Eyyamul Arap. Yine başka toplumların da eyyamı vardır. Cenab-ı Hak buna Eyyamullah diyor. Yani o toplumlar için çok önem arz eden, unutulması mümkün olmayan, tarihi önemli hadiselerin barındıran zamanlardır. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak bunları anmamızı, tefekkür etmemizi emrediyor. Musa Aleyhisselam işte Beni İsrail'i Firavun'dan kurtardığı zaman da onlar için de aynı şeyi söylüyor. Ey diyor Beni İsrail diyor, Allah'ın diyor o müstesna günlerini hatırlayın. Ne haldeydiniz? Ne haldeydiniz? Yani Firavun'un zulmü altında, Kıptilerin zulümleri altında inliyordunuz. Cenab-ı Hak size bir kurtuluş yolu göstermiş oldu. Dolayısıyla hem kavimlerin yüceldiği zamanlar, hem alçaldıkları zamanlar, bütün bunlar tefekkür edilmesi emrediliyor. Daha önceki kavimlerin helak edildikleri günler ve sebepler üzerinde düşünmek, nefsin dünyadan soğuyup uzaklaşmasını, dünya hayatına çeki düzen vermesini ve günahın sakınmasını sağlayacağından bu tefekkür bize emrediliyor. Nitekim Rum suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak hem kendi varlığımız üzerinde, hem gökler ve yer üzerinde, hem de daha önceki toplumların halleri üzerinde tefekkürü emrederek şöyle buyuruyor, mealen arz edeyim. Onlar Allah'ın gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yarattığına hiç kendi kendilerine tefekkür etmediler mi? Yani içlerine dönüp, kalplerine dönüp şöyle akıllarını başlarına toplayıp, başlarını avuçlarının içine alıp, o Allah'ı tanımayan, Allah'a karşı gelen, inkar eden, ahireti inkar eden o gafil insanlar bir düşünsünler, bir tefekkür etsinler bakalım. Neyi tefekkür etsinler? Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi. Cenab-ı Hak nasıl yarattı? Niçin yarattı? Niçin bu kainat var? Niçin bu gökler var? Niçin yeryüzü var? Niçin bu kadar varlık var? Ve Cenab-ı Hak bunları hak ile yaratmıştır. Yani hepsinin bir yaratılış sebebi, hikmeti vardır. Abes yaratılan hiçbir şey yoktur. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın büyük bir hikmete dayalı olarak yaratmış olduğu varlıklardır. Çok olabilirler. Sayıları sonsuz olabilir, milyarlarca olabilir. Hayvanlar, bitkiler, insanlar, yıldızlar çok sayıda olabilir. Bize göre bu çokluktan dolayı ya ne gerek var bu kadar çok şey yaratmaya tarzında bir bizde böyle bir gaflet eseri, bir düşünce de olmuş olabilir. Ama bir de bunları yaratanın nazarı baktığımız zaman belki efendim karıncalar sayısızdır, sinekler sayısızdır, bakteriler sonsuzdur, mikroplar belki efendim sayıya girmeyecek kadar fazladır. Ama hepsinin bir hikmeti var, hepsinin bir gerçekliği söz konusu ve bir şey daha var. Ecelin müsemma ve bunlar belli bir süre için yaratılmışlardır. Hiçbir şey baki değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta, bu varlık aleminde beka sıfatının, baki sıfatının tecelli ettiği hiçbir varlık yoktur. Kullu men aleyha fan, bütün varlıklar fani bulacaktır. Ve yebka vecu rabbike zül celal vel ikram, ancak Rabbinin celal ve ikram sahibi Cenab-ı Hakk'ın zatı baki kalacaktır. Kullu şeyin halikun illa vechhe. Cenab-ı Hakk'ın bütün Allah dışında, Allah'ın zat dışında her şey helak olucudur, yok olucudur. Ama Cenab-ı Hakk'ın zatı baki kalacaktır. Dolayısıyla her şey fani. Bu belki işte güneş 5 milyar yıldır yaşıyor, belki 5 milyar da yaşayabilir, fark etmez. Bir varlığın milyarlarca yıl yaşaması onun ebedi olduğunu göstermez. Hepsinin belli bir süresi vakti vardır ve burada da efendim bu süre geldiği zaman tanınacaktır. Hem Allah bunu bir hikmet üzere yaratmıştır, hem de belli bir süre için yaratmıştır. Bunu diyor kendi içlerinde diyor tefekkür etmediler mi? Gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yani ölümü görüyorlar ama yeniden dirilişi göremiyorlar ve bir inkar içinde bulunuyorlar. Gerçekten bu kabul edilecek bir şey değil. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna ibret nazarıyla bakmazlar mı? Bir bakın. Bunlar hep tefekkür. Efele mesiru fil ardı fe yanzuru keyfe kene akıbetul lezim min kabrihim. Yani o insanlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Bakmazlar mı? Kendilerinden önce nice nesiller geldi geçti. Yani ilk defa yeryüzünde insan nesli olarak biz mi varız? Ben mi varım? Siz mi varsınız? Hayır. Biz şu an efendim zurnanın son deliği olarak bu hayattayız. Ve bizden önce nice nesiller geldi geçti. Binlerce nesil geldi geçti. Atalarımız, dedelerimiz ta belki efendim yüz binlerce yıl bu şekilde geldi geçti. Biz de yok olucuyuz ve bizden sonra insanlar da gelip geçecek. Dolayısıyla böyle bir bakarsak, yani şöyle bir tefekkür nazarıyla baktığımız zaman öncekilerin sonun nasıl olduğuna bir bakarsak bizim de sonumuzun nasıl olacağını görüyoruz. Öncekiler kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı sürmüşler ve yeryüzünü kendilerinden daha çok iman etmişlerdi. Peygamberler onlara deliller getirdiler. Demek Allah zulmetmemiş, lakin onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Rum suresi 8-9. Tabi bunlar birer misal. Yani tefekkürle alakalı bütün Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetini ele alabiliriz ve her bir ayette bizi nasıl bir tefekküre yönlendirdiğini rahatlıkla konuşabiliriz, anlayabiliriz ve görebiliriz. Muhterem dinleyenlerimiz, sevgili peygamberimiz, tabi pek çok tefekkürün pek çok alanı var, pek çok sahası var. Her birisi bizim çok önem arz ediyor. Bunların içerisinde ölüm mütefekkür de çok önemli bir bahistir. Ve peygamberimizin hayatında buna da önemli bir yer verildiğini görüyoruz. Ve Efendimiz ölümü de çokça tefekkür etmeyi emrediyor. Kendisi de bu noktada bize örnek oluyor. Çünkü bir insan kendisinin dünya ile ilişkisinin kesileceğini, hayır ve şer ne işlemişse onlarla baş başa kalacağını, yaptıklarına karşılık sevap ya da azap göreceğini düşündüğünde, buna iman ettiğinde, bunu kabullendiğinde ne yapar insan? Günahlardan uzaklaşır ve salih amellere meyli artar. Yani ölümü tefekkür etmek, hayatı anlamlandırmakta ve ahireti güzelleştirmektedir. Burada Mustafa Fevzi Efendi'nin ölümü tefekkür hakkında bir beyitleri var, mısraları var. Onu arz ederek programıma son vermek istiyorum. Benim kıymetli dinleyenlerim, şu an sizler Erkam Radyo'da 96.8'de Üsve-i Hasene programını dinliyorsunuz ve bendeniz Ömer Çelik sizlere Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkürde, yani tefekkür etmede, düşünmede varlığı, varlığın mahiyetini, önünü, sonunu, mebde ve meadını tefekkürde, Allah'ın kudretini, azametini ve fiillerini tefekkürde Efendimizin bize örnek olması hususunu ele almaya çalışıyoruz. Ve şu anda Efendimizin ölümü tefekkürü bahsine geldik. Efendimizin hem kendisi ölümü çok tefekkür ettiğini, hiç unutmadığını, hep yani fani bir hayat içinde olduğunun bilincinde bir hayat yaşadığını, gönül dünyası hep öyle olduğunu görüyoruz. Bize de bunu tavsiye ediyor. Eksiru min zikri hazimil lezzet. Lezzetleri gideren ölümü çokça anın diye, hatırlayın, tefekkür edin diye de tavsiyede bulunuyor. Dolayısıyla Mustafa Fevzi Efendi'nin ölümü tefekkür sadedindeki şu şiiri de o bağlamda değerlendirelim. Şöyle diyor Mustafa Fevzi Efendi, gireceksin daracık karı turaba yalınız. O diyor daracık turap, toprağın efendim çukuruna yalnız başına gireceksin. Seni Allah çekecek haşru hesaba yalınız. Oraya girdiğin zaman orada çürüyüp yok olmayacaksın. Bir de hesap var. Cenab-ı Hak seni ne yapacak? Haşredecek ve hesaba da çekecek. Ve burada yalnız olacaksın. Hem sen yalnız olacaksın hem de Allah Teala seni hesaba çekecek. Ne tedarik edebildin o cevaba yalınız. Yani tamam, bu gerçek. Bu toprağın çukuruna düşmek de bir gerçek. Haşr olmak da bir gerçek, hesaba çekilmek bir gerçek ama peki sen ne tedarik edebildin? O cevabı nasıl bir cevap vereceksin? Bunun efendim farkında mısın? Koyacaklar seni bir dar-ı haraba yalınız, seni böyle bir harap bir yere yalnız başına koyacaklar. Ferahı kalbine yardım edecek dar ara bul. Sen efendim orada kalbine bir ferahlık verecek, kalbine bir rahatlık penceresi açacak, yardım edecek bir ev, bir yer ara bul. Bu nereden bulacağız bunu? Bunu dünyada bulacağız. İşte bu tefekkür bu. Tefekkür bu. Yani hiç kabri düşünmüyoruz, ölümü düşünmüyoruz, yalnızlığı düşünmüyoruz. İşte yanımızda çilimiz, çocuğumuz, hanımımız, yememiz, içmemiz, dostlarımız böyle rahat, huzurlu sanıyoruz ki bütün her şey böyle devam edecek. Ufacık sıkıntı geldiği zaman hafif sızlanıyoruz, şikayette bulunuyoruz. Halbuki öyle değil. Yani bir o toprağın çukuruna yalnız başına girme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bunu oradaki bizi rahatlatacak, bize huzur verecek, rahatlamamıza yardım olacak çalışmayı burada yapmamız gerekiyor. Oraya çaresiz bir halde düştüğümüz zaman bize eğer bir el uzanmazsa halimiz perişan olur. Yine diyor ki Mustafa Fevzi Efendi, bu tenin nefsi deni uğruna kurban gidecek. Senin bu bedenin, hani beslediğin, böyle çok değer verdiğin kolun, elin, bacağın, bedenin bu efendim alçak nefsin uğruna kurban gidecek. Kurban vereceksin onu. Gidecek izzetü rifat, şerefü can gidecek. Senin bu fani aldanmış olduğun izzetler, şerefler, yücelikler, makamlar, mevkiler, şunlar bunlar. Allah'ın değer vermediği ama senin değer verdiğin bu zahiri, bu efendim gölge izzette şerefler hepsi gidecek. A zavallı ne düşmezsin acep, can gidecek. Can da gidecek. Her ne vardır gidecek, servetü saman gidecek. Burada hiçbir şey kalmayacak. Servet de gidecek, saman da gidecek, saltanat da gidecek. Yalnız kabre girersin, sana bir yar ara bul. Tek başına kabre gireceksin. O kabirde sana yar olacak, dost olacak. Bir dostu ara bul, o dostla beraber git. Senin dostun ameli salihin olsun. Senin dostun Kur'an-ı Kerim olsun. Senin dostun ibadetlerin olsun. Senin dostun peygamberimiz olsun. Yanına gelsin. Sahabe-i kiram Allah dostları olsun. Senin dostun, dostların en yücesi Rafiki Ale Allah olsun. Onu arar bulursan, o şekilde gidersen tabii ki orada perişan olmazsın. Ne getirdin diyecekler sana Ruzu Arasat. Orada efendim Arasat meydanında mahşer yerinde diyecekler gel bakalım sen bize ne getirdin. Yaka yırtıp gelecekler o yere cümle usat. Bütün asiler, günahkarlar, nasıl bir hayat yaşadığının farkında olmayan gafil zümre orada yakalarını, paşalarını yırtıp gelecekler. Bulunur mu sana hemdem acaba hiç heyhat? Düşünür müsün acep savmu salat, hacu zekat? O şeyhin şahı Resul Ahmed-i Muhtar'a bul. Sen burada ne oruç düşünüyorsun, ne namaz düşünüyorsun, ne hac, ne zekat. Efendim böyle sana hemdem olacak hiçbir şey düşünmüyorsun. Tutturmuşsun bir yol, gidiyorsun böyle. Olmaz. Olmaz. Dolayısıyla sen en güzeli dön, tövbe et, Allah'a dön, peygambere dön. O peygamberlerin şahı olan, şeyhin şahı, şahlar şahı olan Ahmed-i Muhtar'ı, Resulullah'ı bu dünyada ölmeden, o tarafa gitmeden ara, bul ve efendim onun dostluğunu elde et. Onun ümmeti olma şerefini elde et ve böyle bir imanla o tarafa doğru git diye tefsirde bulunuyor Mustafa Fevzi Efendi. Muhterem dinleyenlerimiz, biz yine bu Üsve-i Hasene programında Efendimizin tefekkürü bahsine devam edeceğiz. Programın sonuna gelmişken hepinize hayırlı günler diliyorum. Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Arefenizi, bayramını tebrik ediyorum. Allah hacıların haclarını, bizden ibadetlerini ve kesilen kurbanlarımızı, yapacak ibadetlerimizi kabul buyursun ve bu kurbanı da ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için, kardeşliği, birliği için de bir vesile kılsın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.